Ayrım 28.
Rıhtıma Salsk bölgesinden Kalmuklar dolmuştu. Adam almıyordu orası, öyle kalabalıktı. Kalmuklar atlarını, develerini ta Mayink'ten, Sal'dan sürüp getirmişler. Hatta tahta kulübelerini bile yüklenip gelmişlerdi. Genizlerini doğuran koyun yağı kokusu içinde Gregor'la Ryabçikov kalabalığı ite kaka Rıhtıma yanaşmış, büyük bir nakliye gemisinin iskelesine yanaştılar. İskeleleri Markov tümeninden takviyeli subay birlikleri koruyordu. Yakında bir yerde don kazak topçuları sıra olmuş gemiye binme emrini bekliyorlardı. Geminin kıçına katranlı haki bezlerle örtülü toplar yerleştirilmişti. Gregor önündekileri dirsekliğe dirsekliğe ilerledi. Kara bıyıklı şık bir çavuşa sordu. Ne bataryası bu dostum? Çavuş Gregor'a yandan bir bakıp isteksizce cevap verdi. 36. batarya. Kumandan Karkin mi? Evet. Bindirme işine kim bakıyor? Orada parmaklığın orada bir albay mıdır nedir? Ryabçikov Gregor'un kolundan çekip kızgın kızgın söylendi. Hadi çekip gidelim buradan, canları cehenneme. Bu heriflerden iş çıkmaz. Savaşırken bize ihtiyaçları vardı. Şimdi yüzümüze bakmazlar. Çavuş gülümsedi. Orada sırada duran topçulara bir göz kırptı. Hadi talihiniz varmış çocuklar. Subayları bilem almıyorlar içeri. Bindirme işine bakan albay çevik bir hareketle iskeleden aşağı atladı. Ardından pahalı bir kürk paltosunun önü açık, dazlak kafalı bir memur geliyordu. Fok derisi kasketini göğsüne bastırarak bir şey dedi. Terleyen yüzünde, miyop gözlerinde öyle yalvaran bir ifade vardı ki albay başka yere baktı. Kaba bir sesle haykırdı. Size bir kere söyledim, başıma musallat olmayın yoksa indiririm aşağı diye. Aklınızı kaçırmışsınız siz. Nereye koyalım o sürpüntüyü? Kör müsünüz nesiniz be, görmüyorsunuz işte burada neler oluyor. Hadi hadi çekin gidin Allah aşkına. İsterseniz gidin General Denikin'e şikayet edin. Kime giderseniz gidin. Size yapamam dedim, yapamam. Rusça'da mı anlamıyorsunuz yahu? Baş belası memurdan kurtulmak için dönen albay Gregor'un yanından geçecekti. Gregor yolunu kesti. Elini kasketine götürüp telaşlı bir sesle sordu. Subaylar gemiye alınacaklar mı eninde sonunda? Bu gemide hiç yer yok. Başka gemi var mı o halde? Tahliye noktasından öğrenirsiniz. Oraya gittik, kimse bir şey bilmiyor. Ne yapalım, ben de bilmiyorum. Yol açın da geçeyim. Ama 36. bataryayı bildiriyorsunuz. Bize niye yer yok? Bırak geçeyim dedim. Ben danışma bürosu değilim. Hafifçe Gregor'u yana itelemeye çalıştı ama Gregor bacaklarını iki yana açmış sımsıkı durmuştu. Gözlerinde maviye çalar kıvılcımlar çaktı. Artık bize ihtiyacınız kalmadı öyle mi? Ama daha önce vardı. Çek elini. Yerimden kımıldatamazsın beni. Albay Gregor'un gözlerinin içine baktı. Sonra çevresine bakındı. İskele ağzında silahlarını çatmış duran Markov, muhafızları taşan kalabalığı anca tutabiliyordu. Gregor'un ardına bakıp sordu albay bezgin bir sesle. ''Hangi alaydansınız siz?'' ''Ben 19. Don alayındanım. Öbürleri çeşitli alaylardan. Hepiniz kaç kişisiniz?'' ''10.'' ''Alamam, yer yok.'' Ryabçikov alçak sesle konuşan Gregor'un burun deliklerinin açılıp kapandığını gördü. Ne oyunu oynuyorsun burada köpek? Ulan kuytu bitti. Geçir bizi yoksa. Grishka şimdi tepeleyecek herifi diye düşündü Ryabçikov memnunlukla. Ama iki Markov nöbetçisinin kalabalığı dipçikleriyle iteleyip albayın yardımına koştuklarını görünce Gregor'un koluna dokundu. Bırak dalaşmayı şimdi Gregor dedi. Hadi gel gidelim. Sen bir ahmaksın. Bu hareketinin hesabını vereceksin diye haykırdı albay. Yüzü bembeyaz kesilmişti. Markov nöbetçilere dönüp Gregor'u gösterdi. Beyler şu saralıyı yatıştırın. Burada asayişi korumalısınız. Kumandanla görülecek acele işim var. İkide bir durup bir sürü saçma sapan işlerle uğraşıyorum. Bir acele Gregor'un yanından geçti gitti. Uzun boylu temiz kırpılmış bıyıklı bir Markov nöbetçisi koyu mavi üniformasında temen apoletleri vardı. Gregor'un yanına gelip sordu. Ne istiyorsun? Niçin disiplini bozuyorsun? Vapurda bir yer, istediğim o. Alayın nerede? Bilmiyorum nerede. Kağıtlarını göster bana bakayım. İkincisi tombul yüzlü, burundan sıkmalı gözlüklü bir delikanlı, kalın titrek bir sesle ''İyisi mi nöbet odasına götürelim onu?'' dedi. ''Boşuna vakit harcama Viotski.'' Teğmen Gregor'un kağıdını dikkatle okuduktan sonra geri verdi. ''Alayınızı bulmalısınız. Size buradan çekip gitmenizi, gemiye binme işine müdahale etmemenizi tavsiye ederim. Disiplini bozan ya da tahliyeye müdahale eden kim olursa olsun, rütbesi ne olursa olsun tutuklamak için emir aldık.'' Teğmen dudaklarını büzdü, yan gözleri Ryabçikov'a baktı. Gregor'un kulağına eğildi. ''İsterseniz 36. Batarya'nın kumandanıyla bir konuşun.'' diye fısıldadı. ''Kuyruğa girin, onların arasında durun, gemiye binersiniz.'' Teğmen'in sözlerini duyan Ryabçikov neşeli bir sesle ''Sen Kargin'e git, ben gideyim çocukları getireyim.'' dedi. ''Senin çantandan başka ne getireyim?'' ''Beraber gideriz.'' dedi Gregor umursamazcasına. Yolda Semyanovski köyünden bir tanıdık kazakla karşılaştılar. Koca bir araba dolusu ekmek almış rıhtıma götürüyordu. Arabanın üstü katranlı bezle örtülüydü. Ryabçikov adama seslendi. ''Merhaba Fyodor, nereye böyle?'' ''Aa Platon, Gregor Panteleyeviç de buradaymış. Selam, benim alayın ekmeğini götürüyorum. Epey güçlük çektik pişirmek için ya, bu da olmasaydı bütün yol boyunca lapadan başka yiyeceğimiz yoktu.'' Gregor arabaya yanaşıp sordu. ''Senin ekmekler hepsi tartılı mı yoksa sayıyla mı? Kim sayar bunları be? Niçin, ekmek mi istiyorsun?'' ''Evet, al birkaç tane öyleyse.'' ''Kaç tane alabilirim?'' ''Taşıyabildiğin kadar al, burada çok var.'' Gregor'un bir dolu ekmek aldığını gören Ryabçikov şaştı kaldı. Sonunda merakını yenemedi, sordu. ''Ne halt yemeği bu kadar çok alıyorsun be?'' ''Lazım bana,'' dedi Gregor kısaca. Sürücüden iki çuval isteyip somunları doldurdu. Adama teşekkür edip Allah'a ısmarladık dedi. Ryabçikov'a döndü. ''Al şunun birini taşıyalım.'' diye buyurdu. ''Kışı burada mı geçirmek niyetindesin yoksa?'' diye sordu Ryabçikov alayla çuvalı omzuna atarken. ''Kendime almadım.'' ''Kime aldın o halde? Atıma.'' Ryabçikov çuvalı savurup usulca yere koydu. Şaşkın şaşkın sordu. ''Şaka mı bu? Nedir?'' ''Ciddi söylüyorum. Demek sen... Ne kuruyorsun yine Panteleyeviç? Burada kalmayı mı düşünüyorsun, öyle mi?'' ''Tamam, hadi çuvalı sırtlan, gidiyoruz. Atıma yem gerek. Şimdiden yemliğe kemiriyor. At her zaman insana yardımcı olur. Yayan bir iş göremezsin.'' Kaldıkları eve giderlerken yolda Ryabçikov hiç konuşmadı. Yalnız arada sırada homurdanarak çuvalı bir omzundan ötekine aktarıyordu. Kapıya vardıkları zaman çocuklara söyleyecek misin diye sordu. Sonra cevap beklemeden gücenik bir sesle ekledi kendisi. İyi fikir kodun aklına, iyi ama biz ne olacağız? Ona sen karar ver dedi Gregor yapmacık bir umursamazlıkla. ''Madem bizi almıyorlar, bize yer yokmuş, ne yapalım almasınlar. Ne bok yemeye gidip de eteklerine yapışacakmışız. Biz de geride kalırız, talihimizi deneriz. Hadi yürü be, ne takıldın durdun kapıda öyle?'' ''Öyle bir konuşuyorsun ki kim olursa çakılır kalır. Vay anasına, ulan Grişka, fena bozdun beni be. Bir bu eksikti. Ben de orada düşünüyordum. Bu da neden istedi şimdi o ekmekleri diyordum. Şimdi bizimkiler öğrenince görürsün sen curcunayı.'' ''Peki senden ne haber? Sen kalmıyor musun?'' diye sordu Gregor. ''Ne?'' Ryabçikov telaşlandı. ''Düşün bir kere daha.'' ''Ne var düşünecek? Fırsat bu fırsat, ben gidiyorum. Kargin bataryasına takılıp gidiyorum.'' ''Pişman olacaksın sonra. Öyle mi dersin? Ben canımdan bezmedim daha kardeş. Hiç niyetim yok. Kızılar gelsin, palalarını denesinler kafamda.'' ''Sen bir kere daha düşün bu işi Platon. Biliyorsun şu sıralar.'' ''Biliyorum tabii. Onun için de hemen gidiyorum işte.'' ''Pekala, istediğini yap, benden gitti.'' dedi Gregor sinirli bir sesle. Önden basamakları tırmanmaya başladım. Yermakov, Prokhor Bogatiryov hepsi dışarıdaydılar. Ev sahibi, yaşlıca kambur bir Ermeni kadını kazakların birazdan döneriz deyip gittiklerini söyledi. Gregor bir somun ekmeği büyük büyük parçalara ayırdı. Ahırda duran atların yanına gitti. Ekmeği iki kısma ayırıp yarısını kendi atına, yarısını Prokhor'un atına verdi. Tam su getirmek için yerden kovayı almıştı. Ryabçikov ahırın kapısında göründü. Kaputunun kıvrıkları arasında büyük parçalara ayrılmış bir ekmek taşıyordu o da. Sahibinin kokusunu alan hayvan kısaca burun çaldı. Ryabçikov sessiz sessiz gülümseyen Gregor'un yanından geçti. Ekmek parçalarını yemliğe bırakırken başını kaldırmadan konuştu. Ne sırıtıyorsun öyle? Atıma yem vermem şart bu zamanda. Sanki kaçmak hoşuma gidermiş gibi. Kendi yakamdan tutup da çeke çeke götürmem gerek kendimi o batasıca gemiye. Gitsem anca öyle giderim. Korku beni sürüklüyor. Bu dünyada ola ola bir tek canım var, öyle değil mi? Tanrı esirgesin de kafam yerinde kalsın. Aya Mikail yortusuna kadar bir ikincisi nasıl olsa büyümez. Prokor'la diğerleri ikindi vaktine kadar dönmediler. Geldiklerinde Yermakov'un elinde kocaman bir içki şişesi vardı. Prokor, asker çantasında içi koyu sarı bir sıvıyla dolu mühürlü şişeler getirmişti. İyi iş gördük bugün, bütün geceye yeter. Yermakov şişeyi gösterip övündü. Sonra açıkladı. Biz askeri hekime rast geldik, adam bizden yardım istedi. Tıbbi malzeme varmış, bir depodan rıhtıma taşınacak. Dok işçileri çalışmayız demişler, öğrenciler taşıyordu eşyayı. Biz de onlara katıldık. Hekim yardımımıza karşılık içki verdi bize. Prokor da fazladan bu şişelere kalkın gidelim dedi. Tanrı çarpsın yalansa. Ne var peki bunların içinde diye sordu Ryabçukov merakla. Alkolden daha saf kardeş. Prokor şişeleri sallayıp ışığa tuttu. Koyu renkli şişenin içinde yoğun bir sıvı çalkalandı. Kendinden memnun bir sesle ekledi Prokor. Az bulunur bir yabancı şarap bu. Yalnız hastalara veriyorlar. Orada o öğrenci olacak piç kurularından biri İngilizce biliyormuş, bana söyledi. Vapura bindik mi dikeriz artık. Sevdiğim aziz vatanımı tuttururuz. Ta Kırım'a varana kadar çekeriz kafayı. Şişeleri de denize atarız. Hadi acele et de bin gemiye, seni bekliyorlar demir almak için. Nerede o Prokor Zikov, kahramanlar kahramanı diyorlar. Onsuz imkanı yok, gitmeyiz dedi Ryabçukov alayla. Sarı tütün lekeli parmağıyla Gregor'u gösterip ekledi. Fikrini değiştirdi, gitmiyor, ben de gitmiyorum. Ne diyorsun? Prokor inledi. Şaşkınlığından az kalsın şişelerden birini elinden düşürüyordu. Ne demek bu? Şimdi de ne kodunuz aklınıza? Yermakov kaşlarını çatıp Gregor'a dik dik bakarak sordu. Gitmemeye karar verdik. Niçin? Çünkü bize yer yok. Bugün yoksa yarın olur dedi Bogatyrov güvenle. Siz rıhtıma indiniz mi? Ne olmuş? Orada olanlardan haberiniz var mı? Var, ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Madem gördünüz anlatacak bir şey yok. İlkin yalnız benimle Ryabçukov'u alacaklardı. Derken gönüllülerden biri Kargin bataryasıyla sıraya girmemizi söyledi. Yoksa olmazmış. Daha bilmediler değil mi? Yani batarya demek istiyorum diye Bogatyrov alelacele sordu. Batarya erlerinin orada sırada beklediklerini duyunca hemen gitmeye hazırlandı. Çamaşırları ve yedek şalvarıyla bir subay ceketini çantasına koydu. Araya biraz ekmek tıkıştırdı. Herkesle helalleşti. Kal bizimle Pyotr dedi Yermakov ona. Takımdan ayrılacaksın da ne olacak? Bogatyrov cevap vermeden elini uzattı. Sonra kapıda bir kere daha eğildi. Hoşça kalın dedi. Tanrı kısmet ederse yine görüşürüz. Sonra koşa koşa gitti. O gittikten sonra uzun, tatsız bir sessizlik oldu odanın içinde. Yermakov ev sahibini görmek için mutfağa gitti. Dört bardakla döndü. Sesini çıkarmadan bardaklara içki doldurdu. Masanın üstüne içi soğuk su dolu kocaman bir çaydanlık koydu. Biraz domuz pastırması kesti. Yine konuşmadan masaya oturdu. Dirsekleri masanın kenarında birkaç dakika öyle ayaklarına baktı durdu. Çaydanlıktan biraz su içip kısık bir sesle sordu sonra. Bu kubanda su niçin hep gaz kokar bilmem ki. Kimse cevap vermedi. Ryabçukov palasının buğulanan çeliğini bir paçavraya siliyordu. Gregor çantasını karıştırıyordu. Prokor pencereden dalgın gözlerle tepelerin çıplak yamaçlarına, orada sürüyle dolaşan atlara bakıyordu. Hadi oturun da sofraya, içelim. Öbürlerini beklemeden yarım bardak içkiyi boğazından aşağıya boşaltıverdi Yermakov. Ardından biraz su içti. Ağzına bir parça domuz pastırması attı. Gregor'a daha neşeli gözlerle bakıp sordu. Umarım kızıl yoldaşlar kıymamızı çekmezler. Hepimizi öldürmezler. Burada binden fazla adam kalacak dedi Gregor. Hepimizden bahseden kim? Ben kendi başımın derdindeyim dedi, güldü Yermakov. Epey içtiler. Konuşma daha bir şenlendi. Az sonra Bogatyrov çıka geldi. Kaşları çatılmış somurtuyordu. Yüzü soğuktan morarmıştı. Bir denk dolusu yeni İngiliz kaputunu yere fırlattı. Sesini çıkarmadan kaputunu çıkarmaya koyuldu. Hoş geldiniz dedi Prokhor alayla yerlere kadar eğilip. Bogatyrov ona kızgın bir bakış fırlatarak içini çekti. Bir daha bu Denikin piçleri ya da başkaları gelip önümde diz çöküp yalvarsalar zor giderim ben. Sıraya girdim, bekledim, dondum orada boşuna. Tam önüme gelince kestiler. Önümde iki kişi daha vardı. Birini aldılar, öbürünü bıraktılar. Bataryanın yarı mevcudu geride kaldı. Bu ne biçim iş yahu? Bizim gibilere yaptıkları bu işte. Yermakov bir kahkaha attı. İçkiyi şişeden saça döke Bogatyrov'a bir bardak doldurdu. Hadi iç bakalım şu zavallı halimize, iç. Yoksa bekleyecek misin, gelsinler seni gemiye davet etsinler. Pencereden bak bakalım şu gelen General Wrangel kendisi olmasın. Bogatyrov cevap vermeden içkiyi dikti. Şaka kaldıracak halde değildi şimdi. Ama Yermakov'la Ryabchikov ikisi de yarı sarhoş, yaşlı Ermeni kadınına içki sunup patlayacasına içirdiler. Sonra da bir yerden bir akordiyoncu bulmaya gitmekten söz etmeye başladılar. En iyisi istasyona gidin diye Bogatyrov salık verdi. Yük vagonlarını açıyorlar orada. Koca bir tren dolusu sahipsiz üniforma var. Kapanın elinde kalıyor. Yermakov, ne yapacağız biz üniformayı diye haykırdı. Senin getirdiğin kaputlar bize yeter. Nasıl olsa bütün fazlalıkları sıyırıp alacaklar üzerimizden. Piotr ulan köpek, biz kızıllara katılmaya karar verdik, anladın mı şimdi? Biz kazak değil miyiz yahu? Kızıllar hayatımıza dokunmasınlar da gider onlara hizmet ederiz. Don kazaklarıyız biz. En saf kan kazaklarız. Hiç katıksız. Bizim işimiz savaşmak. Ben palamı nasıl çalarım biliyor musun sen? Lahana sapı keser gibi. Kalk ayağa da sen de bir deneyeyim bak. Ne? Bitkin misin? Biz bakmayız kimi kestiğimize. Kesilecek adam olsun yeter. Öyle değil mi? Öyle. Melekov. Sus artık dedi Gregor Bezgin. Kallanmış gözleri kayan Yermakov sandığın üstünde duran palasına ulaşmaya çalışırken Bogatyrov dostça iteledi onu. Fazla öfkelenme savaşçı Anika seni. Yoksa haddini bildiririm, sinersin. İçki başına vurmasın, dikkat et. Unutma subay olduğunu. Rütbemden de apoletlerden de vazgeçtim ben. Şu anda ha bir domuza yular takmışsın ha bana rütbeyi vermişsin. Hatırlatma bana, fena oluyorum. Şu senin apoletleri bir kesivereyim mi ha? Piotr, canım benim, dur biraz. Şimdi çıkarıveririm onları sana. Daha vakit var, daha vakit var hele diye güldü Bogatyrov. Zapta rapta gelmez arkadaşını itti. Gün ağarana kadar içtiler. Gece başka kazaklar da geldi yanlarına. Birinin akordiyonu vardı. Yermakov yorgunluktan yere serilinceye kadar kazak dansı yaptı. Düşünce bir kenara çektiler, hemen oracıkta çıplak döşemenin üzerinde uyuyakaldı. Bacakları iki yana açık, başı bir tuhaf geriye savrulmuş. Neşesiz alem sabaha kadar sürdü. Son gelen kazaklardan biri, yaşlı bir adam, sarhoş sarhoş hıçkırarak ''Ben Kumşatskaya'danım'' dedi. ''Bizde bir öküzler vardı, öyle büyük, boynuzlarına erişemezdin. Atlarım aslanlar gibiydi. Ama şimdi ne kaldı elimizde çiftlikte? Uyuz bir kancıktan başka bir şey kalmadı. O da yakında ölür acından.'' Eski püskü Çerkes paltolu bir Kuban kazağı akordiyoncuya bir Norskaya havası çalmasını buyurdu. Sonra kollarını çalımla savurup oynamaya başladı. Odanın içinde öyle çabuk koşturup oynuyordu ki adamın tabanları çizik çizik kirli döşemeye hiç mi hiç değmiyor sandı Gregor. Gece yarısı kazaklardan biri bir yerden iki uzun boğazı dar toprak testi getirdi. Testilerin karınlarına yapışık, yarı yarıya çürümüş, rengi uçmuş kağıtlar vardı. Tıpaları mühürlüydü. Vişne kırmızısı bal mumuyla iliştirilmiş kocaman kocaman mühürler sarkıyordu ağızlarından. Muazzam testilerdi. Her birinin içinde en azdan bir kova içki olmalıydı. Prokhor birini eline aldı. Dudaklarını acıyla oynata oynata kağıtta yazılı yabancı kelimeleri okumaya çalıştı. Bu arada kendine gelen Yermakov testiyi onun elinden alarak yere koydu. Palasını çekti. Prokhor'un bir şey demesine vakit kalmadan palayı yandan savurduğu gibi testinin başını kesiverdi. Getirin bardaklarınızı diye haykırdı sonra. Kopkoyu, ağır kokulu şarap birkaç dakika içinde bitiverdi. Ryabchikov dilini damağına vurup vurup kendinden geçmiş gibi mırıldanıyordu. Bu şarap değil, kutsal şarap bu, ayinlik. Bunu ölüm döşeğinde içeceksin. Sonra öyle herkese de nasip olmaz. Yalnız hiç iskambil oynamamış, tütün koklamamış, kadına el değdirmemiş olanlar içer bunu. Yani sizin anlayacağınız psikopos içkisi bu. Prokhor çantasında duran kuvvet şuruplarını hatırladı. Bekle Platon diye haykırdı. Daha o kadar övünme bakalım. Bende ondan iyisi var. Benim depodan aldığımın yanında bu çamur kalır. İşte şarap diye buna derler. Günlükle bal karışımı daha da iyi. Bu öyle senin bildiğin psikopos şaraplarından değil, kardeş değil. Bu çar şarabı bu. Eskiden çarlar içerdi bunu ama şimdi bizim elimize düştü dedi. Böbürleniyordu şişelerden birini açarken. Ryabçukov'a ne zaman ne versen içerdi, içki olsun da. Bir dikişte yarım bardak şurubu yuvarlayıverdi. Yüzü birden sapsarı kesildi. Gözleri yuvalarından uğradı. Bu şarap değil, karbolik asit be, diye haykırdı boğuk boğuk. O kızgınlıkla bardağın içinde kalanı Prokhor'un gömleğine saçarak deliler gibi koştu, aralığa çıktı. Yalan söylüyor yılan, İngiliz şarabı en iyisinden. Siz bakmayın ona kardeşler, diye haykırıyordu Prokhor gürültü patırtının üzerinden kendi sesini duyurmaya çalışıp. Hemen bir bardak dolusu şurubu devirdi. Ryabçukov'dan da beter sarardı. Nasıl? Yarmakov burun delikleri açılıp kapanarak Prokhor'un şiş gözlerine bakarak sordu. Çar şarabı ha? Kuvvetli mi? Tatlı mı? Konuşsana herif. Şimdi şişeyi patlatırım kafanda ha? Hiç sesini çıkarmadan acıya katlanan Prokhor başını salladı. Hıçkırdı. Ayağa kalkıp Ryabçukov'un peşinden dışarı fırladı. Kahkahadan katılan Yarmakov aramızda der gibilerden Gregor'a bir göz kırptı, avluya çıktı. Bir iki dakika sonra geri geldiğinde öyle çılgınca gülüyordu. Attığı kahkahalar odanın içinde bütün diğer sesleri bastırdı. ''Şimdi ne oldu?'' diye canı sıkkın sordu Gregor. ''Ne kişniyorsun öyle alık herif?'' ''Hay Allah, gidin de görün şunları nasıl çıkarıyorlar. Biliyor musun neydi içtikleri?'' Neydi peki? Bir İngiliz bit ilacı. Yalan söyleme. Vallahi öyle. Ben de depodayken şarap sandımdı ama sonradan hekime sordum. Nedir bu nesne hekim bey dedim. İlaç dedi. Her derde deva bir şey olmasın dedim. İçki mi yoksa? Tanrı korusun dedi. Müttefiklerin dedi bize yolladığı bir bit ilacı dedi. Dışarıdan kullanılır, içilmez dedi. O halde niçin söylemedin onlara ahmak? Gregor kızmıştı. ''Bırak teslim bayrağını çekmeden temizlensinler azıcık, ölecek değiller ya.'' Yarmakov gözlerinin yaşını silip biraz da sinsi sinsi ekledi. ''Hem bundan sonra biraz daha ağır içerler. Heriflerle yarışamıyordun birader. Böylelerine arada sırada bunun gibi bir ders gerek. Neyse çekelim mi yine, yoksa biraz bekleyelim mi? Hadi sonumuza içelim.'' Gün doğmadan az önce Gregor dışarı basamaklara çıktı. Titrek parmaklarıyla kendine bir cigara sardı, yaktı. Sırtını nemli duvara dayayıp sislerin ortasında durdu öyle. Evin içi bir alem, sarhoş haykırışları, akordiyonun gözü yaşlı çınlayışı, deliler gibi savrulan ıslıklar. Kızışan oyuncuların topukları döşemenin üzerinde durmamacasına ötüyordu.